Ayrım 24, sayfa 316. Nihayet Penrod ilerideki toz bulutlarının arasında Emir Salida'nın kızıl sancağını gördüğünde güneş batı ufkunda kayboluyordu. Ve develerinin uzamış gölgeleri turuncu sarı kumullarda oynaşıyordu. Bu ordunun öncü sırası dedi Yakup. Penrod'un sağında ve çok yakınında gittiği için alçak sesle konuşabiliyorlardı. Çünkü diğer savaşçılar da konuştuklarına kulak misafiri olacak yakınlıktaydılar. Bu adamların pek çoğu Jalin. Benimle kan davası olan iki kişiyi tanıdım. Bunlar beni kabilemden süren aileden. Eğer karşıma çıkarlarsa şerefimi korumak için onları öldürmek zorunda kalacağım. O zaman onlardan uzak duralım. Nil sol tarafta sadece 1 kilometre kadar ötedeydi. Berber de orduya katıldıklarından beri kıyıyı takip ederek ilerliyorlardı. Günün bu geç vaktinde diğer yolcuların çoğu hayvanlarını nehir kıyısına sulamak üzere o tarafa yönelmişti. Aralarındaki iki yabancının farkına varamayacak kadar kendi işleriyle meşguldüler. Yine de Penrod onlardan uzak duruyordu. Nehir kıyısına yaklaştıkça sık ve canlı bir bitki örtüsü ortaya çıkıyordu. Otlar develerin diz hizasına kadar geliyordu. Birden Yakup'un devesinin ön ayaklarının altında bir hareket oldu ve bir bıldırcın sürüsü havalandı. Bunlar Suriye mavisi denen türdendi ve normal bıldırcınlara göre hayli iriydiler. Yakup semerde doğruldu ve sağ elindeki üvendireyi usta bir hareketle kuşlara doğru fırlattı. Havada ok gibi süzülen ağır üvendire kuşlardan birine çarptı. Havaya uçuşan mavi, altın rengi ve kahverengi tüyler arasında bıldırcın yere düştü. "Bakın, Yakup güçlü avcı!" diye sevinçle bağırdı Yakup. Sürünün geri kalanları Penrod'un devesinin burnunun ucundan geçerken Penrod'la atışını yaptı. Üvendire baştaki erkek kuşun kafasının yanından geçip genç ve dolgun bir dişinin kanadına çarptı. Kuş taş gibi indi ve uzun atların arasına yuvarlandı. Penrod hemen devesinden atlayıp kuşu yakaladı. Kuş debelenip kanat çırpıyordu ama Penrod bırakmadı ve kafasını tutup boynunu kırdı. Sonra üvendiresini ve kuşu alıp tekrar devesine koştu, semere tırmandı. "Bak Süleymani İffara, Cidde'den gelen alçak gönüllü seyyah, becerileriyle hiç övünmeyen adam ne yaptı?" dedi sonra. "O zaman bu konudan söz edip onu utandırmayayım bari," diye yanıtladı Yakup. Böylece nehir kıyısına vardılar. Yüzlerce at ve deve nehir kıyısına yayılmış su içiyordu. Bir kısmı da yeşil otların arasına dağılmıştı. Adamlar su tulumlarını dolduruyor, bazıları da sığlıkta yıkanıyordu. Penrod kıyıda bütün bu insanların uzağında bir yer kestirdi gözüne. Develeri çöktürdüler ve kendileri su tulumlarını doldurup taze otlardan biçerken onları da su içmeye bıraktılar. Sonra yorgun develeri otların arasına salıp küçük bir ateş yaktılar. Kuşları mis gibi kızarttılar. Sonra Yakup dişi deveden süt sağdı ve sütü ısıtıp üstüne bir dilim peynir koydukları yuvarlak darı ekmeğini süte bandırarak yediler. Üstüne de bir avuç hurma ve kayısı kurusu atıştırdılar. Yemek Penrod'a Geziyara kulüpte yediklerinden bile daha lezzetli gelmişti. Neden sonra yıldızların altında kafa kafaya verip uzandılar. "Abu Hamet'e ne kadar uzaktayız?" diye sordu Penrod. Yakup parmaklarını açarak gökyüzünde bir açı gösterdi. 2 saat. Penrod açıyı süreye çevirmişti. "Abu Hamet de nehirden ayrılıp körfezi kestirmeden geçerek Gaktul kuyularına gitmemiz gerekiyor. Abu Hamet'ten 2 günlük yol. Dervişlerin öncü birliklerini geçince daha hızlı gidebiliriz. Bu develeri öldürmek çok yazık olur." Yakup bir dirseğinin üstüne doğruldu ve yakındaki otluğa baktı. Hafifçe ıslık çaldı ve krem rengi dişi deve bağının izin verdiği ölçüde ona doğru döndü. Yakup bir dilim darı ekmeği verip hayvanın dikilmiş kulaklarını okşadı. "Ah merhametli Yakup, bir adamın gırtlağını büyük bir mutlulukla kesersin ama ölmek için doğmuş bir hayvana acırsın ha." Penrod sırt üstü yatıp kollarını haç gibi iki yana açtı. "İlk nöbeti sen al, sonra ben tutarım. Ay iyice yükselene kadar dinlenelim. Sonra yola devam edeceğiz." Gözlerini kapadı ve anında hafif hafif horlamaya başladı. Yakup onu uyandırdığında gece ayazı yün pelerinine sızmıştı. Kafasını kaldırıp gökyüzüne baktı. Zaman gelmişti. Yakup da hazırdı. Hiç konuşmadan kalkıp develerine gittiler, bağlarını çözdüler ve bindiler. Uyuyan ordunun yaktığı gece ateşleri rehberlik ediyordu. Dumanlar vadide yoğun bir sis yaratıyor ve hareketlerini gizliyordu. Develerin ayaklarından hiç ses çıkmıyordu. Yüklerini de iyice bağladıkları için bir tıngırtı gelmiyordu. Kamp yerlerinden geçerken hiçbir nöbetçi tarafından durdurulmadılar. Yakup'un tahmin ettiği gibi 2 saatte Abu Hamed köyüne ulaşmışlardı. Köye sokulmadılar ama kokuları köyün köpeklerine eriştiği için hayvanların havlamaları nehirden yankılanarak büyük Nil körfezini kesen eski kervan yoluna kadar gelmişti. Şafak söktüğünde derviş ordusu epeyce geride kalmıştı. Ertesi gün öğle sonrasının ortalarında develerini gölgesi uzayan küçük bir volkanik tepenin dibine çöktürdüler ve nehir kıyısında biçtikleri otları önlerine koydular. Develer yorgunluklarına rağmen oburca yiyorlardı. 2 adam hayvanları dikkatle muayene ettiler ama tabanlarında önemli bir yara veya bacaklarında şişme olmadığını gördüler. Şu ana kadar gayet iyi idare ettiler ama daha önümüzde zorlu bir yolculuk var. Penrod ilk nöbeti aldı ve geldikleri yolu görebilmek için küçük tepeye tırmandı. Teleskopunu Abu Hamed yoluna doğru yerleştirdi ama peşlerine düşüldüğünü gösteren bir iz veya bir duman bulutu göremedi. Kendini gizlemek için volkanik taşlardan bir set yaptı ve rahatça arkasına yerleşti. Nil'den ayrıldıklarından beri ilk kez huzurlu hissediyordu kendisini. Akşam serinliğini beklemeye başladı ve güneş ufka inmeden doğrulup bir kez daha güney ufkunu inceledi. Bir an için oluşup kaybolan ve sanki aşırı sıcak yüzünden oluşmuş bir gölge oyunu gibi görünen sarı bir toz bulutu görür gibi oldu. Sonra bulut bir daha belirdi ve küçük sarı bir kuş gibi havada gözden kayboldu. Kervan yolunda tam bizim izlerimizin üstünde. Yumuşak topraktan toz kalkıyor ve zemin sertleşince yani lav yataklarına gelinince toz kalkmıyor. Dumanın neden bir görünüp bir yok olduğunu böyle açıkladı Penrod. Belli ki sonunda Alnor'un hafızası yerine gelmiş. Ama bunlar atlı olamaz, su yok. Buralara sadece develer gelebilir. Derviş ordusunda da peşimize düşecek deve bulunmuyor. Bizim hayvanlarımız en hızlı ve güçlü olanlar. Tekrar teleskoptan baktı ama tozdan bir şey seçemedi. Hala çok uzaktalar diye düşündü. En az 12-13 kilometre uzakta olmalıydılar. Hemen aşağı koştu. Yakup onun gelişini görmüş ve bir sorun olduğunu anlamıştı. Daha Penrod aşağı inmeden develere semerlerini ve yüklerini bağlamıştı. Penrod kendi semerini atladı ve hayvan sarsıldı. Bir yandan böğürüp tükürüyordu. Hayvanın başını kuzeye çevirdi ve tırısa kalkmaya zorladı. Yakup da yanında gidiyordu. Ne gördünüz? Bizim geldiğimiz yolda toz bulutu, develer. Nasıl emin olabiliyorsunuz ki? Hangi at sudan bu kadar uzaklaşabilir? Bu adamlar birini ya da filleri izledikleri zaman hem atlarını hem develerini kullanır. Avın başında deveye binerler ve onları aynı zamanda su taşımak için kullanırlar. Böylece atlarını da yormadan yanlarında götürmüş olurlar. Sonra son hamlede atlarına binerler. Atlarının güzelliğini gördünüz. Hiçbir deve onlarla yarışamaz. Omzunun üstünden arkaya baktı. Eğer bunlar Osman Atalan'ın Aggagi yerleri ise yarın şafakla birlikte bizi görecekler demektir. Gece boyunca ilerlediler. Penrod tulumlardaki suyu saklamayı düşünmüyordu. Gece yarısından az önce sadece hayvanlara 2'şer kova su vermeye yetecek kadar durdular. Penrod yerde gerindi ve boş bir süt kabını ters çevirip yere koyduktan sonra kulağını dayayarak uzaktan gelen toynak seslerini duymaya çalıştı. Bir şey duyamamıştı ama buna sevinmedi. Ancak şafak söktüğünde onları görünce ne kadar uzakta olduklarından emin olabileceklerdi. Hiç vakit kaybetmeden ıssız çölde ilerlemeye devam ettiler. Şafağın ilk yumuşak ışıkları çevreyi görmelerine izin verdiğinde Penrod yeniden durdu. Su konusunda yine eli bol davrandı ve Yakup'a her deveye 2 kova daha su ve yemin kalanını vermesini emretti. ''Bu hızla gidersek akşama tulumlar boşalmış olacak.'' diye homurdandı Yakup. ''Bu akşam ya Gakdul kuyularına ulaşırız ya da ölürüz. Bırak yiyip içsinler.'' Böylece yükleri hafifler, bacakları kuvvetlenir. Kendisi 100 metre kadar geriye yürüdü ve bir kez daha süt kabıyla toprağı dinledi. İlk birkaç dakika bir şey duyamadı ve rahatladı. Ama içinden gelen bir ses vazgeçmemesini söylüyordu. Sonunda duydu. O kadar hafif bir sesti ki şafak rüzgarının kayalara çarpmasıyla çıkan sesle karıştırılabilirdi. İşaret parmağını tükürükle ıslatıp havaya tuttu. Hiç rüzgar yoktu. Başını yeniden süt kabına eğdi, ellerini kulağının etrafına kapadı ve gözlerini yumdu. Önce sessizlik oldu, derin bir nefes aldı ve nefesini tuttu. Bir hışırtı duyuyordu. Sanki bir su kabağına ince kum dökülüyormuş veya yanında uyuyan sevdiği kadın hafifçe nefes alıyormuş gibiydi. O anda bile birden Rebecca'nın hayali canlanmıştı gözünde. Öylesine genç ve güzel, altın gibi saçları her ikisinin bedenini kaplamış durumda. Kafasından bu hayali kovdu ve kalkıp develerin yanına gitti. "Arkamızdalar," dedi sakin bir tavırla. "Ne kadar uzaktalar?" diye sordu Yakup. "Güneşin ilk ışıklarıyla net bir şekilde görebileceğiz." İkisi birden doğuya baktılar. Güneş uzak bir tepenin üstündeki nimbüs bulutuyla örtülmüş, yaşlı bir azizin parçalanmış başı gibi görünüyordu. "Tabii ki onlar bizi net olarak görecek." Yakup'un sesi boğuk çıkmıştı, öksürerek gırtlağını temizledi. "Gaktul kuyularına ne kadar kaldı?" diye sordu Penrod. "Yarım günden biraz fazla, çok uzak. O atlarla bizi kaynaklara varmadan epey önce yakalarlar." "İlerisi nasıl, onları atlatabileceğimiz bir yer var mı?" "Tirbi Kebir'e yaklaşıyoruz," dedi Yakup ileriyi göstererek. "Oraya büyük mezarlık denmesinin iyi bir nedeni var." Körfezi kısa yoldan kat ederken en tehlikeli yer orasıydı. 30 kilometrelik bir tuzla tavasıydı. Yüzeyi hiç pürüzsüz bir cama benziyordu. Ne bir girinti ne bir tümsek vardı ve kervan yolunun geri kalanından çok farklıydı. Tüm sınırlarında yüzyıllardır yollarda can vermiş insan ve deve kemikleri bulunurdu. Dik gelen öğlen ışınlarının altında dört bir yandan ve kilometrelerce uzaktan görünecek şekilde parlıyordu tuz kristalleri. Bu beyazlığın ortasındaki bir deve de her taraftan görünürdü. Ayrıca yansıyan güneş ışınları tüm canlıları ağır ateşte pişer gibi kızartırdı. "Önümüzde başka yol yok, devam etmek zorundayız." Develerle tuzla tavasını geçmeye koyuldular. Suya ve yemeğe doymuş olan hayvanların adımları güçlüydü. Güneş yükseldikçe gökyüzü Romalıların ateş tanrısı Vulkan'ın ocağında kızdırılmış, metal bir kalkan gibi kor halini almıştı. Penrod derisindeki nemin emildiğini ve kafasının adeta piştiğini hissediyordu. Eliyle semer torbasını karıştırıp daha önceden çok incecik, güneşi yansıtmayacak kadar dar, yatay, göz delikleri açmış olduğu kıvrık bir fil dişi ucu bulup başına geçirdi. Bunu Clavering ve Savin tarafından yazılmış Arktik Seyahat adlı bir kitaptaki resimde görmüştü. Kar fırtınalarında önlerini görerek yürüyebilmek için aynı şeyi Grönland'da yaşayan Eskimolar balina kemiğinden yapıyorlardı. Üvendirelerle yönettikleri develer, Arapların rüzgarı içmek tabir ettikleri bir yürüyüşle gidiyor, uzun adımlarla kilometreleri geride bırakıyorlardı. Birkaç adımda bir ya Penrod ya Yakup dönüp geriye bakıyordu. Düşmanın ortaya çıkışı şok edici bir hızla gerçekleşti. Bir an önce arkalarındaki tuzla boştu ve en küçük bir yaşam belirtisi yoktu beyazlığın üstünde. Bir an sonra ise dervişler çakıl tepelerinin arasında belirivermişlerdi. Güneş ışığının garip oyunları yüzünden bir illüzyon ortaya çıkıyor ve aradaki mesafe kısalıyordu. Henüz birkaç kilometre uzakta olmalarına rağmen o kadar yakın görünüyorlardı ki Penrod her birini tek tek seçebildiğini sandı. Yakup'un tahmin ettiği gibi develere binmişlerdi, yük develerine. Savaşçılar iyice şişkin su tulumlarının ortasında oturuyordu. Her birinin ardında uzun bir iple çektiği atı geliyordu. Osman Atalan baştaki devedeydi. Yüzünün alt kısmını türbanıyla örtmüştü ama semerde oturuşu onu diğerlerinden ayırt ediyordu. Başı yukarıda, omuzları gururla dimdikti. Yanında ise Al Noor geliyordu. Penrod öndeki çiftin ardından gelen altı savaşçı daha saydı. İki tarafa doğru eşit mesafede yayılmış durumdaydılar. Ateş etseler sesini duyamayacakları kadar mesafe vardı daha aralarında. Savaşçılar hiç telaş belirtisi göstermeden develerden indi. İki adam develeri idare ediyor, dizginlerini tutuyordu. Osman ve adamlarından her biri birer at aldılar ve atları suladılar. Sonra savaşçılar kolanları sıktı ve eyerlere atladılar. Bütün değiş tokuş ancak bir Kızıldeniz dalgacının derinlerdeki bir mercan rölyefinden istiridye çıkarmak üzere nefesini tutup dalması kadar sürmüştü. Sonra atlılar bir araya toplandı ve ürkütücü bir hızla parlak tuzla yüzeyinde ilerlemeye başladı. Penrod ve Yakup semerlerinde öne eğilmişler, kalçalarının destek hareketleriyle hayvanlarını son hız koşturuyorlardı. Develer uzun bacaklarıyla dört nala kalkmıştı. Birkaç kilometre boyunca aradaki farkı koruyarak gittiler. Sonra Hulu Maya, Osman'ın krem rengi kısrağı adımlarını açtı. Rüzgarda altın rengi yelesini ve kuyruğunu dalgalandırarak soluk bir hayalet gibi geliyordu. Penrod hiçbir devenin bu atla başa çıkamayacağını görmüştü ve Osman'ın uygulayacağı taktiği biliyordu. Arkalarından yaklaşıp develerin diz ardı kirişlerini kesecekti. Buna karşı bir plan oluşturmaya çalıştı. Kısrağı vuracak şanslı bir mermiye güvenemezdi. Belki bunu yapmak yerine yaklaşmasına izin vermeliydi. Daha sonra beklenmedik bir anda dönüp Osman'ı şaşırtmalı, devesinin ağırlığı ve yüksekliğiyle kısrağı devirmeyi denemeliydi. Böyle bir çarpışma kısrağı devre dışı bırakabilirdi. Aslında böyle bir planın boşuna olduğunu biliyordu. Kısrak sadece hızlı değil, çevik ve akıllıydı da. Osman da muhtemelen en yetenekli derviş binicisiydi. Yapacağı herhangi bir hantal atak sadece alay konusu olabilirdi. Eğer uzak bir ihtimalle atı sakatlamayı başarsa bile geri kalan Beja savaşçıları anında uzun palalarıyla başlarında biterdi. Osman'ın yüzünü örten türban uçuştuğu için Penrod artık yüzünün bütün ayrıntılarını görebiliyordu. Uzun sakalının lüleleri kısrağın hızı yüzünden geriye doğru gitmişti. Bakışları Penrod'un yüzüne kenetlenmişti. ''Abadan Riji!'' diye bağırdı Osman. ''Bu bizim anımız, alnımıza yazılmış.'' Penrod dizinin altından Martini Henry tüfeğini çekti ve semerde yarım döndü. Devenin dengesini bozmadan tam olarak dönüp düşmanıyla yüz yüze kalmasına imkan yoktu. Tüfeği bir tabanca gibi sağ elinde döndürdü ve nişan almaya çalıştı. Deve altında sallanıp sarsılıyor ve tüfeğin namlusu çılgınca daireler çiziyordu. Sağ kolunun kasları gerilmiş ve acımaya başlamıştı. Kolunu daha fazla tutamadı ve ateş etti. Geri tepme yüzünden bileği sarsılmış ve tetik emniyeti parmaklarını sıkıştırmıştı. Merminin gidişini izleyemedi. Osman'ın cevabi kahkahası doğal ve gevrekti. Çok yakın oldukları için sesi nal seslerini ve rüzgarı bastırıyordu. ''Silahını yerine koy, bizler kılıçla savaşırız, sen ve ben.'' Kısrağı o kadar yakına gelmişti ki Penrod ağzındaki gemin kenarından fışkıran beyaz köpükleri görebiliyordu. Osman'ın geniş ağızlı palasının kını sol dizinin altında sıkıştırılmış durumdaydı. Eğilip palasını çekti ve Penrod boyunu görsün diye havaya dikti. ''Bir erkeğin silahı budur işte.'' Penrod onun meydan okuyuşuna karşılık vermek ve kılıçla dövüşmek için güçlü bir arzu duydu. Ama ortada şan ve şereften daha fazla şey olduğunu biliyordu. Ülkesinin ordusunun kaderi, Hartum kenti ve duvarlarının ardındaki her şey, Rebecca Benbrook'la dahil bu yarışın sonucuna bağlıydı. Görev duygusu kahramanlıktan kaçınması gerektiğini söylüyordu. Boş fişek kabını tüfeğinden çıkardı ve yeni bir fişek yerleştirdi. Mekanizmayı kapattı ama dönüp Osman'a ateş edemeden Yakup telaşlı bir sesle bağırdı. Ona bakan Penrod semerde ayağa kalkmış çılgınca bağırarak ileriyi gösterdiğini gördü. Yakup'un gösterdiği yöne bakınca kalbi sıkıştı. Tuzla tavasının beyaz parıltısında develeriyle hızla gelen adamlar vardı. Hiç kuşkusuz niyetleri dövüşmekti. Kaç kişi acaba diye merak etti. Beyaz toz bulutları arasında bunu kestirmeye imkan yoktu. Belki yüz, belki de daha fazla diye düşündü ama kimdi bunlar? Arap değildiler, orası kesindi. İçinde bir umut belirdi. Hiçbiri cibba giymemişti ve sakallı da değildiler. Birbirlerine doğru ilerlemeye devam ettiler ve Penrod adamların haki tuniklerini ve süngerli miğferlerinin belirgin yapısını seçmeye başladı. ''İngilizler!'' diye bağırdı sevinçle. ''Stewart'ın deve birliklerinin öncü grubu.'' Penrod dönüp arkasına baktı. Osman üzengilerin üstünde kalkmış gelenlere bakıyordu. Arkasındaki savaşçılar da dizginleri çekmiş şaşkın şaşkın duruyorlardı. Penrod tekrar ileri baktı ve deve birlikleri komutanının dur emri verdiğini gördü. Askerleri hayvanlarından iniyor ve klasik kale nizamını oluşturmak üzere hayvanlarını çökertiyordu. İşlerini başarıyla tamamladılar. Develer geçilmez bir duvar oluşturacak biçimde çöktü ve her birinin ardına süngü takılmış tüfeğiyle bir asker yerleşti. Güneşten yanmış olsa da nispeten beyaz olan yüzleri tıraşlı ve sakindi. Penrod nefesini kesen bir gurur duydu. Bu adamlar kendi yoldaşlarıydı. Dünyanın en güzel ordusunun askerleriydi. Türbanını başından çekip yüzünü açtı ve sonra kumaşı başının üstünde sallamaya başladı. ''Ateş etmeyin, İngiliz'im, ben İngiliz'im.'' öndeki askerlerin başında duran subayı görüyordu. Adam kılıcını çekmiş vaziyette bir adım öne çıktı ve büyük bir dikkatle baktı. Artık aralarında sadece 150 adım mesafe vardı. "Ben bir İngiliz subayıyım." Subay kılıcıyla belirli bir hareket yaptı ve Penrod verdiği emrin çavuşlar ve rütbesiz erler tarafından tekrarlanışını duydu. "Ateş etmeyin! Rahat! Ateş etmeyin!" Penrod tekrar geri dönüp bakınca Osman'ın iyice yaklaşmış olduğunu gördü. Her ne kadar adamları hala şaşkın görünüyorsa da o tek başına bir İngiliz birliğine meydan okuyordu. Penrod tüfeğini bir kez daha kaldırdı ve Osman'ın kısrağına nişan aldı. Onu durdurabilecek tek şeyin bu olduğunu biliyordu. Artık aralarında ancak 3 at boyu mesafe kalmıştı ve 4 nala koşan devenin sırtındaki hareketli durumda bile Penrod'un tüfeği hayli öldürücü bir etki yapardı. Yine de eğer adama nişan alırsa bu Osman'ı yıldırmayacaktı. Fakat Penrod da onu iyi tanımıştı ve kısrağını tüfeğin önüne atmayacağını biliyordu. Osman dizginleri çekti, yüzü öfkeden kararmıştı. "Senin hakkında yanılmışım korkak!" diye bağırdı. Penrod da öfkesinin arttığını hissediyordu. "Başka sefere!" diye söz verdi. "Bunun için Allah'a dua edeceğim." İngiliz birliğine 60 metre kala Osman döndü. Kısrağı tırısa kaldırmış ve adamlarına doğru gitmeye başlamıştı. Birlik Penrod'un geçebilmesi için açıldı. Penrod subayın yanına gitti ve yere atladı. "Günaydın binbaşı." Selam durdu ve Kenwick hayretle ona baktı. "Ballantyne, her zaman garip yerlerde ortaya çıkıyorsun. Kendini vurdurabilirdin. Oysa sizin gelişiniz tam zamanda oldu. Biraz sıkıntılı bir durumda olduğunu fark ettim. Peki hangi şeytan attı seni bu çölün ortasına?" "General Gordon'dan General Stewart'a mesaj getirdim." "O zaman şanslısın, biz ileri koluz. General Stewart ana kuvvetlerle birlikte bir saat gerimizde." Çökmüş develere ve adamlara baktı. "Ama öncelik önceliktir. Arkandan gelen derviş kimdi?" "Emirlerden biri, Osman Atalan diyorlar. Beja kabilesinin başı." "Vay canına, onu duymuştum. Neresinden baksam bela herifin teki. Biz onun icabına bakarız." Sıranın önüne doğru yürüdü. "Başçavuş, o adamı vurun." "Efendim?" Başçavuş muhteşem bıyıkları olan iri yarı bir adamdı. En iyi nişancılarından ikisini seçti. "Webb ve Rogers, şu dervişi vurun." İki asker ıhtırılmış develerin üstüne abanıp nişan aldı. "İstediğin zaman ateş edebilirsiniz," dedi başçavuş. Penrod nefesini tuttuğunu fark etti. Rütbe farkı gereği Kenwick'in kararına karşı koyamazdı. Ama Kenwick'in bir emiri bu şekilde vurmaması için belli belirsiz bir arzu duyuyordu. Waterloo'da Wellington keskin nişancılarına asla Bonaparte'a ateş etmeleri emri vermemişti. Askerlerden biri ateş etti ama Osman giderek uzaklaşıyordu ve aralarındaki mesafe şimdiden 500 metreyi bulmuştu. Kısrak kuyruğunu çeçesineği kovar gibi salladığına göre mermi yakından geçmiş olmalıydı. Ama Osman Atalan dönüp bakmaya bile tenezzül etmemişti. Aksine atını kasten yavaşlatmıştı. İkinci asker de ateş etti ve bu kez yerden bir toz bulutu kalktı. Mermi yine çok yakından geçmişti. Osman kısrağıyla uzaklaşmaya devam ediyordu. Adamlar birer el daha ateş ettiler, o arada o menzilden çıkmıştı bile. "Ateşi kesin başçavuş," diye ters dedi adamı Kenwick. Sonra Penrod'a alçak sesle, "Şanslı kerata," dedi. Cılız bir tebessüm vardı yüzünde. Ama adamın soğukkanlılığına hayran olmamak elde değil. "Yakında hepsinin ustalıklarını görme fırsatımız olacak," dedi Penrod. Kenwick ona bir baktı, sesindeki kınamayı algılamış gibiydi. "Sportmence bir yorum Ballantyne. Yine de ben insanın düşmanına aşırı saygı göstermesinden yana değilim. Buraya onları öldürmek için geldiğimizi unutmamamız gerekiyor." Ya da tersi diye düşündü Penrod ama bir şey söylemedi. Uzaktan Osman Atalan'ın savaşçılarıyla buluşup güneye, Abu Hamed'e doğru yola çıkışını izlediler. "Şimdi," dedi Kenwick, "General Stewart muhtemelen seni gördüğüne sevinecek." "Ya da aksi olacak efendim." Bu kez Penrod düşüncelerini yüksek sesle dile getirmişti. Kenwick mesaj defterine bir şeyler karaladı ve sayfayı koparıp Penrod'a uzattı. "Ortalıkta bu kılıkta dolaşırsan casus diye vurabilirler. Genç Stapleton'ı yanına katacağım. Lütfen General Stewart'a iyi ilerleme kaydettiğimizi ve şu Osman dostumuz dışında düşmanla başka bir temasımız olmadığını ilet." "Binbaşı, lütfen bu mutlu durumun devam edeceği hissine kapılmayın. Son birkaç gündür muazzam bir derviş ordusu ile birlikte yolculuk ediyordum. Hepsi buraya geliyor." "Kaç kişilik bir ordu?" diye sordu Kenwick. Kesin olarak söylemek zor efendim. Sayılamayacak kadar çoklar. Yine de 30 ile 50 bin kişi arasında olduğunu söyleyebilirim. Kenwick keyifle ellerini ovuşturdu. Yani önümüzde birkaç ilginç gün olduğunu söylüyorsun. Bundan emin olabilirsiniz efendim. Kenwick genç bir astaymeni çağırdı. Bu rütbeli subayların en düşük kademesiydi. Stapleton, yüzbaşı Ballantyne ile geri dön ve onu hatlardan geçir. Sakın kendini veya onu vurdurtayım deme. Percival Stapleton, Penrod'a huşu içinde bakıyordu. En fazla 17 yaşındaydı ve taze yüzü bir köpek yavrusu gibi hevesli bir ifadeye sahipti. Üçü tekrar eski kervan yoluna çıktılar. İlk birkaç kilometre boyunca Percy kahraman bir askerle birlikte olmaktan ötürü aptallaşmış gibiydi. Yüzbaşı Ballantyne Victoria açı sahibiydi ve onunla yan yana gitmek 16 aylık askerlik yaşamının doruk noktasıydı. Sonra cesaretini iyice topladı ve yüzbaşıya birkaç saygı dolu övgü sözü ve soru yöneltti. Penrod arkadaşça bir havada cevap verince çok sevinmiş ve rahatlayıp gevezelik etmeye başlamıştı. Penrod ise onu değerli bir bilgi kaynağı olarak görmüş ve özgürce konuşması için cesaret vererek kısa zamanda alayla ilgili en önemli dedikoduları öğrenmişti. Percy alayıyla gurur duyuyordu ve ilk kez harekete geçeceği için sevinçten adeta deliriyordu. Herkes General Stewart'ın iyi bir asker olduğunu, hatta ordunun en iyi generallerinden biri olduğunu biliyor diye ciddi ciddi anlatıyordu. Emrindeki bütün askerler de İngiltere'nin en iyi, en seçkin birliklerinden geliyor. Ben el bombası atan ikinci birliktenim. Sanki bu kadar şanslı oluşuna inanamıyormuş gibi konuşuyordu. Acaba bu yüzden mi General Gordon Hartum'da onca zamandır gelişinizi bekliyor diye ustalıkla iğneledi çocuğu Penrod. Percy dikleşti. Gecikme generalin suçu değil, birlikteki her asker çakı gibi ve dövüşmeye hazır. Penrod bir kaşını kaldırdı ve çocuk heyecanla anlatmaya devam etti. Londra'daki politikacılar Vadi Halfa'dan ayrılmakta acele ettirdikleri için takviyenin bize ulaşmasını Gakdul'da beklemek zorunda kaldık. 1000 kişiden azdık, develerimiz de yetersiz gıda yüzünden zayıf ve hastaydı. Düşmanla karşılaşacak durumda değildik. Peki şimdiki durum ne? Vadi Halfa'daki takviye kuvvetleri ancak 2 gün önce gelebildi. Hayvan yemi, yeni develer ve bol erzak getirdiler. General hemen ilerleme emri verdi. Artık yeterince askerimiz var dedi Percy, gençliğin verdiği aşırı güvenle. Yani kaç asker diye sordu Penrod. Neredeyse 2000. Orada kaç tane derviş var biliyor musun peki diye merakla sordu Penrod. Vardır işte biraz, merak dahi etmiyorum. Biz İngiliziz, farkı görmüyor musunuz? Tabii öyleyiz, Penrod gülümsüyordu. Başka bir şey demeye gerek yok değil mi? Önlerindeki tepeyi de aştılar ve ana birlik karşılarına çıktı. Kale nizamında ilerliyorlardı, yük develeri ortadaydı. 2000'den çok fazla gibi görünüyorlardı. Düzgün bir şekilde belli bir hızla yol alıyorlardı ve belli ki sıkı bir komuta altındaydılar. Üniformalı Percy'nin yolu açmasıyla gözcüler kale nizamına katılmalarına izin verdi. Ön sıranın hemen arkasında hayvanlara binmiş subaylar vardı. Penrod General Stewart'ı tanıdı. Daha önce Vadi Halfa'da görmüştü ama tanıştırılmamıştı. Yakışıklı bir adamdı. Semerde dimdik oturuyor, etrafa bir güven ve hakimiyet hissi veriyordu. Penrod yanındaki adamı daha iyi tanıyordu. Bu deve birliklerinin baş istihbarat subayı binbaşı Harding'di. Penrod'u işaret ederek generale bir şeyler söyledi. Stewart Penrod'un bulunduğu yere bakarak başını salladı. Harding yaklaştı. Ah Ballantyne, geleneksel kötü Penny. Penny artık en azından bir şilin ediyor efendim. Hartum'dan General Gordon'dan mesaj getirdim. Sahi mi söylüyorsun? Bu bir gine eder. Gel benimle. General Stewart seni gördüğüne memnun olacak. Hayvanların üstünde yan yana ilerlediler. General Stewart Penrod'a devesinin yanına yaklaşması için eliyle işaret etti. Penrod selam durdu. Yüzbaşı Penrod Ballantyne, 10. Süvari Alayı. Hartum'dan General Gordon'dan mesaj getirdim. Gordon hala hayatta mı? Hem de nasıl efendim? Stewart onu dikkatle inceliyordu. Doğrulamana sevindim. Mesajı Harding'e verebilirsin. Efendim, General Gordon Mehdi'nin eline geçmemesi için yazılı mesaj göndermedi. Sadece sözlü olarak bildirebilirim. O halde en iyisi doğruca bana söyle. Harding not alabilir. Evet, anlat. İlk görevim efendim, size düşmanın savaş gücü hakkında bilgi vermek. Çünkü bu konuda bilgimiz var. Stewart dikkatle dinledi. Semerin üstünde öne eğilmişti. İnce yapılı bir adamdı. Güneşten yanmıştı ve bakışları sağlam ve zekiceydi. Penrod Hartum'un savunmasıyla ilgili bilgi verirken hiç sözünü kesmedi. Penrod raporunun birinci kısmını az ve öz konuşarak tamamladı. General Gordon 30 gün kadar daha dayanabileceğini tahmin ediyor. Ancak gıda stokları yaşamsal düzeyin altına inmiş durumda. Nil'in su seviyesi de hızla düşüyor ve savunma o anlamda zayıflıyor. Özellikle vurgulamamı ister efendim, her geçen gün tehlike ve risk biraz daha artıyor. Stewart gecikme ile ilgili bir açıklama yapmaya çalışmadı. O doğrudan harekete geçen bir adamdı, mazeretler beyan eden biri değil. Anlıyorum dedi sadece, devam et lütfen. Kenti savunabildiği sürece General Gordon, Mukran Kalesi'ne gece ve gündüz devamlı Mısır ve Büyük Britanya bayraklarını çekecek. Teleskopla bakılırsa bayraklar Şabluka Boğazı'ndan görülebiliyor. Umarım kısa zamanda kendi gözlerimle görürüm. Stewart başını salladı. Penrod'u dikkatle dinlediği halde gözleri hep meşguldü. Güneye doğru ilerleyen birliğini gözden geçiriyordu devamlı olarak. Kentten buraya gelirken düşmanın ortasından geçtim. Eğer yararlı bir bilgi olacağını düşünürseniz size tahminlerimi anlatabilirim generalim.
Dinliyorum.
Derviş ordusunun öncü birliklerinin başında Emir Salida var, Jalin kabilesinden. Kızıl sancağının altında muhtemelen 10.000 savaşçı bulunuyor. Jalinler Sudan'ın en kuzeyinde yaşayan kabileler. Salida 60'larının sonunda bir adam ama ciddi bir ünü var. Merkezdeki komutan ise Beja emiri Osman Atalan. Stewart bu adı duyunca gözlerini kıstı. Belli ki daha önce de duymuştu. Osman da Hartum kuşatmasına yaklaşık 20.000 adamıyla geliyor. Ellerinde Mısırlılardan ele geçirdikleri Martini Henry tüfekleri var ve çok miktarda da cephaneye sahipler. Eminim siz de biliyorsunuz, dervişler yakın dövüşü ve pala kullanmayı tercih ediyorlar.
Silahlar?
Omdurman'da ellerinde Nordenfeldler, Kruplar ve de büyük ölçüde mühimmat olduğu halde kuzeye ordunun bu kanadını getirmediklerini gördüm.
Arapların savaş eğilimleri konusunda deneyimli olduğunu biliyorum Ballantyne. Sence bizimle nerede karşılaşacaklar?
Ben sizi sudan uzak tutmak isteyeceklerine inanıyorum efendim diye cevap verdi Penrod. Çölde her şey eninde sonunda buna dayanıyordu. Bundan sonraki su kaynakları Abu Klea'da. Orada kuyular seyrek ve suları hafif acı ama yine de kullanmanızı engellemeye çalışacaklar. Kuyulara giden alan oldukça taşlı. Zannederim orada savaşmak isteyecekler. Muhtemelen siz dar boğazı geçip açık alana çıktığınız zaman. Harding bir harita uzattı. Stewart haritayı aldı ve semerin üstüne yaydı. Penrod da onunla birlikte görecek kadar yaklaşmıştı. Saldıracaklarını düşündüğün noktayı göster bana diye emretti Stewart. Penrod gösterince Stewart bir süre o noktayı inceledi. Bu gece Tirby Kebir'in kuzey ucunda ordugah kurup gecelemeyi planlamıştım. Parmağını o noktaya götürdü. Ama şimdi bu yeni bilgiler ışığında yola devam etmek ve o taşlık bölgeye karanlık çökmeden varmak daha iyi olacak gibi geliyor. Böylece sabaha kadar yerleşme şansımız olur. Penrod yorum yapmadı. Ona fikri sorulmamıştı. Stewart haritayı katladı.
Teşekkürler yüzbaşı. Sanırım binbaşı Kenwick'in yanında öncü birliğe katılman çok yararlı olacaktır. Tekrar oraya dönüp kendisine katıl.
Penrod selam verdi ve tam dönerken Stewart arkasından seslendi.
Kenwick'e katılmadan önce gidip levazım subayını gör. Kendine güzel bir üniforma al. Buradan bakınca pis bir dervişe benziyorsun. Biri seni vurmaya kalkabilir.